Herkese merhaba, Üretim Kaydı Podcast'a hoş geldiniz. Burası üretmenin hafızasına hep birlikte çıktığımız bir yolculuk. Ben Ece, Postane Stüdyosu'ndan sizlere merhaba diyorum. Herkese merhaba, Üretim Kaydı'nın bu bölümüne hoş geldiniz. Bugün konuğum oyuncu Onur Özaydın. Onur hoş geldin.
Hoş bulduk Ececiğim.
Nasılsın?
İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim. Öncelikle yoğun takviminde zaman ayırdığın için teşekkür ediyorum. Bir sürü şey yapıyorsun, konuşacağız zaten onları ileride. Tekrar hoş geldin diyorum.
Hoş bulduk.
Şimdi ben her konukta olduğu gibi seninle de böyle çocuklukla başlamak istiyorum.
Bakalım.
Hadi bakalım.
Uzanmak falan öyle şeyler
yok. Yok yok, terapi gibi bir etkisi var ama öyle şeyler yapmıyoruz. Çocukken oyunla ilişkin nasıldı? Biraz onu böyle öğrenmek istiyorum ben. Hani böyle oyun kuruculardan mıydın? Kendi kendine oyun oynayanlardan mı? Yoksa böyle taklit yapmayı sevenlerden miydin? Böyle hatırlıyor musun?
Ben yani ailenin işte maymunu. Gerçekten tırnak içerisinde. Yani maymun denilir ya, gerçekten öyleydim ya. Herkesin taklidini yapardım. Yani o küçük arabalarla işte abimle, işte abim var, iki kardeşiz. İşte oynamak falan zaten herkeste klasik vardı, klişe. Ama onun dışında böyle mesela şeyi çok net hatırlıyorum. İlkokul galiba 2'de falandım. Komik şiirler yazardım böyle. Kendimce dörtlükler, işte kafiyeli. İşte annemin Kıbrıs'a gittiği bir dönem vardı. Öğretmen arkadaşlarıyla böyle okul tur olarak. Babamın da işte kahveye gittiği böyle çok tatlı bir alışkanlık olarak böyle. Arkadaşlarıyla beraber işte annem Kıbrıs'ta, babam kahvede, sorun bakalım bilmem ne. Böyle sadece mesela 29 Ekim şiiri gibi böyle sülalede. O şiirle turneye çıktım, hatırlıyorum yani. Önce dayımlara, oradan yenge.
Bir şey söyleyeyim mi? Benim de ilk şiirim radyoya yazdığım. Radyoyu güzellediğim bir şiirdi. Ve galiba şu an podcast yapıyor olmamı da bak şu an düşünüyorum ben de. Bende de terapi etkisi. Bu olabilir. Ya ben radyoyu güzellediğim, radyoyu böyle ne kadar güzel bir şey falan dediğim bir şiir yazmıştım.
Kesin ya. Sonra böyle yaşça bir tık daha böyle hani büyüdüğüm zaman mesela şeyleri çok net hatırlıyorum. Şey hatırlıyor musun? Böyle aynı zamanda kayıt cihazı olan böyle bir teyp gibi bir şey vardı. Şu büyüklükte. İşte basıyorsun, sesini kaydediyor vesaire. Ben orada mesela deli gibi program yapıyordum kendime. Sanki çok fazla dinleyenim varmış gibi.
Çok iyi ya.
Tabii tabii. Program yapıyordum. Sesimi değiştiriyordum. Konuk oluyordum falan filan. Böyle hani iki kişi konuşuyormuş gibi. Mesela ses kaydıyla ilgilenmediğim zaman da şey yapıyordum. Böyle ters ışıkla sanki bir Hacivat Karagöz oyunu gibi. İşte aileyi toplayıp misafirle gelen işte benle işte yaşıt bir arkadaşımla beraber çalışıp önden. Hadi şimdi size bir gösteri yapacağız dediğimi çok net hatırlıyorum Erenköy'deki evimizde. Yani o zamandan böyle hani bir temaşa tutkunluğu vardı ilginç bir şekilde. Mesela yaşıtlarım hep böyle deli gibi Legolar, işte ne bileyim yani yapboz falan var ya benim, yani işte 1000 işte parçalık yapbozlar bilmem ne falan. Şimdi de mesela hani hala bizim jenerasyonumuzda çok sevilen bir şey. Arkadaş yani bir şey söyleyeyim mi? Benim için bir ölüm ya. Ya ve ben şu mantığı gerçekten yapboz sevenlerden özür diliyorum ama yani olan bir şeyi neden tekrar yapmaya çalıştığımız konusunda benim en ufak en ufak bir motivasyonum yok ya, gerçekten hiç anlamıyorum. Yani çok güzeli var orada ve bozup onu tekrar hani yapmak yani.
Ve onu bozman gerekiyor ya sonra.
Evet hani evet, yani görseli görüyorum yani, yapabileceğim şey bu zaten benim. Hani en maksimum, en mükemmel hali bu işte. Sana orada gösteriyor zaten kutuda. Neden? Yani neden böyle bir şey hani yapıyorum, çok tuhaf geliyor bana. Ama ben zaten oyun konusunda biraz böyle hani ayrılıyordum o diğer arkadaşlarımdan. Yani bu pozitif anlamda değil hatta bence. Millet deli gibi böyle counterlar bilmem neler falan oynuyordu. Ya bak benim lisede en çok oynamaktan zevk aldığım oyun araba yarışı dışında bir simülasyon otobüs şoförü olup yolcuları belirli bir durakta inmeleri gereken saatte yetiştirmek, trafik kurallarına yani uyarak. Yani bu normal değil yani düşününce.
Ama evet. Aslında işte dediğim gibi etkisi var. Yani ben de mesela böyle daha kendi kendine oyun kuran, işte böyle insanlara film çektirir gibi hani sen bunu yap, işte sen bunu yap, işte birlikte bunu oynayalım falan diyen bir haldeydim. Benimki de oydu.
Aslında böyle merkezindesin ve bir şekilde bir yönetme hali var orada yani.
Evet evet.
Bir dünya kurma var.
Yoksa da hani böyle bir imkan yoksa da hani tek başıma böyle oturup hayaller kurduğum, hani kafamda bir şeyleri oynattığım, belki o Barbie'lere işte bilmem Barbie'm yoktu ya o kadar. Cindy diyelim onun diğer versiyonu. O vardı falan. Ama hani yine bir şekilde müzik ve dediğin gibi şey de vardı. Sen de ben müziği merak ediyorum aslında. Bir yandan da müzikle de şu an devam ettiğin için üretimlerine. Ya çocukken peki o müziği sevme hali var mıydı?
Müzik olmaz mı ya? Bir Mustafa Enişten vardı, toprağı bol olsun. Yani o hep rahmetli anlatırdı. Ben böyle 3-4 yaşında damacana gibi bidonlar alıp bah bah bah bah bah. Böyle vura vura böyle gene gerçekten. Hani o zaman da deli maymun ama sonra köyün delisi gibi yani. Sağa sola koşuşturuyormuş. Hep böyle bir ritim tutma şeyi. Sonra abim çok severdi. Ork. ork çok böyle şey gibi geliyor değil mi?
Hani, yok, her evde vardı galiba hani, ya böyle bir yaştan sonra. Bizde de vardı çünkü yani. Ve hani ilginç şekilde acayip eğlendiğimiz bir noktaydı.
Ve böyle hani basarsın bir tane saçma sapan böyle kendi içine demoları falan filan ya, onun üzerine çalarsın. Abim kulağı çok iyidir. Bizde kulak genel olarak fena değil yani, ailede dördümüzde de. İşte abim var, annem babam. Yani onlarda da böyle bir eğilim var. Mesela babam öğretmen okulundayken uzun süre bağlama çalmış. Ben lisede mesela, yani liseye kadar hep abimin orguyla işte beraber takılıyorduk, çalıyorduk falan. Sonra lisede bir enstrüman alma olayı şu anki gibi değildi. Yani şu an tabii ki mesela para olarak çok daha zor. Hatta ben çok üzülüyorum. Yani üniversite öncesinde hani bu işe merak saran bu çocuklar, yani bu gitarları, bu amfileri nasıl alacaklar ya? İnanılır gibi değil yani şu anki paralar falan. O dönem ama şöyle bir durum vardı. Sadece maddi olarak değil, yani bir büyük olay enstrüman almak.
Yani ikna etmen gerekiyor. Ben keman için yani 2 ay falan yalvarmıştım.
Evet ya,
yani
neden böyle bir şey yaşadık biz? Neden ikna etmek? Ve ben sadece ikna etmem kolay olsun diye gönlümden gitar geçiyorken bağlama aldırdım babama ki hani bağlamadan yatay geçiş yaparım gitara diye.
Ya çok yatay geçiş gerçekten çok
yani, gerçekten ya hani. Bağlamadan elektro gitara bir serüvendir benimkisi yani. Hani Neşet Ertaş kendimce çalmaya çalışıp hani Metallica Enter Sandman'de bitirdiğim akşamlarım oluyordu benim. Bağlamada hani Metallica çalmaya da çalışmazsın yani. Hani ondan sonra zaten öyle oldu. Sonra gitarımı aldırdım falan. Sonra kendin kazanmaya başlayınca yine alıyorsun vesaire, ama bu enstrüman alma ve aldırtma, ikna etme konusu çok olay.
Ya evet, ve ben de zaten şunu soracaktım sana aslında. Sen lisans iktisat okumuşsun.
Evet evet, o da annemlerin gönlü olsun diye.
Ha işte tam yani onu diyecektim yani. Aslında yani bu lise döneminde sen oyunculuk düşünmeye başlamıştın ve ciddi ciddi vardı ve ikna edemediğinden mi oldu? Yoksa belki acaba şey düşündüm hani müzik, oyunculuk, hani bir böyle karar veremedin kendi içinde de tamam neyse ben altın bilezik bundan devam edeyim orada bakayım gibi bir şey mi oldu senin için?
Yani mesela ileride ben hani müzisyen olurum gibi bir şeyim hiçbir zaman olmadı. Hani şimdi de öyle çok görmüyorum kendimi. Ama mesela lise sonunda bir tiyatro kulübü vardı lisede, Ataşehir Lisesi. O zamanlar Süper Lise diye bir şey kavram vardı, bilmiyorum hatırlıyor musun, artık yok. İşte Ataşehir Süper Lisesi'nde Mehmet Esatoğlu, işte Behruz olarak bilinir. İşte Behruz Hoca'nın başında olduğu bir tiyatro kulübüne ben arkadaşlarımın büyük aracılığıyla girdim yani. Çok fazla teşvik ettiler oraya girmem konusunda. Yani resmen hani kıramayıp oyuncu olduğum gibi bir şey oldu yani. Öyle söyleyeyim ben sana.
Ve teşekkür ediyorum hepsine.
Sonra girdim ve inanılmaz keyif aldım o süreçten. Fakat sonra yani eğer o zamana kadar oyunculukla ilgili çok fazla bir hayalin ya da bir düşüncen yoksa sonrasında aileyi ikna etme bir çaba bile göstermez. Çünkü kendinden de emin değilsin. Tamam, tiyatro sahnesinde çıktım, çok güzel bir duygu ama hadi o zaman ya ben bunu olayım falan gibi bir hikayem yok yani. Dolayısıyla zaten dershaneye gitmişsin son işte bir yıl. Deli gibi hafta içinden sonra oraya etütlere gitmişsin falan. Ne yapacağım belli. Yani ben oyuncu olmak için gidip de hani sayısal okuyup deli gibi işte o dershanede sınavlara girmedim ki. Ben sonuçta ne yapacağım belli. Dolayısıyla hani annem babamın hem gönlü olsun, ben zaten istiyorsam bunu elbet bir zaman yaparım gibi bir hareketle. O zaman ya çok bomba. Yani ÖSYM'nin o zaman şey vardı. 25'e kadar galiba tercih yapılıyordu, tamam mı? Ben kendim o kadar iyi biliyorum ki bak devamlı olarak deneme sınavlarına giriyorum. Netim yani hani doğruyum yanlışım o kadar istikrarla gidiyorum ki İstanbul'a hiçbir şekilde giremiyorum. Yaptığım netle. Hiçbir şekilde giremiyorum. Fakat nereye gireceğim de çok net. Ben Kocaeli Üniversitesi'ni ancak tutturabilirim. Orada da sayısaldan eşit ağırlık bölümü seçiyorsan eğer 4 tane şey seçebilir. İktisat, işletme vesaire. Ben dedim herhalde Kocaeli İktisat 2. öğretime girerim. O 25 tercihin 4 tanesi doldurdum. İstanbul hiç yok. Kocaeli İktisat, İşletme 1. 2. öğretim. Ve gerçekten puanı da düştü o yıl. Ben herhalde bir yıl daha dershaneye giderim diye beklerken Kocaeli İktisat'ı girmiş oldum 2. öğretim akşamcı olarak. Orada okumaya başladım. Ama o yıl o işte tiyatro muhabbeti duygusal olarak daha ağır basınca amatör tiyatrolar çevresi bünyesinde işte ben her yıl 27 Mart'ta lise sonundan itibaren böyle tek kişilik 15'er 20'şer dakikalık böyle performanslar yapıyordum. Yani tiyatronun diyemiyorum hani çok kısa olduğu için. Orada böyle gelen beğeniyle beraber insanların söylediği şeyler falan da beni daha çok yöneltti oyunculuk durumuna. Ben iktisat okurken bir de masal gerçek tiyatrosu çok severim. Yani Reha Bilgen başında hala devam ediyorlar. Türkiye'nin ilk özel çocuk tiyatrolarından biri. Masal Gerçek Tiyatrosu'nda bir Murat abi diye bir tanıdığımın aracılığıyla oraya girdim. Ve 18 yaşında aslında 2003 yılında profesyonel olarak sigortalı bir şekilde tiyatrodan para kazanmaya başladım. Kocaeli İktisat'ta okuyordum. Hafta sonu çocuk oyunlarında oynuyordum. Tarkan gibiyim o sırada, bütün herkesi etrafımda çağırıyorum. Maltepe Yayla Sanat Merkezi vardı, 900 kişilik salon. Sallıyorum akşam mesela BKM'nin Bana Bir Şeyler Oluyor oyunu var. Ama gündüz biz oynuyoruz. Aa, ben kimlerle çıkıyorum ya sahneye falan gibi bir etki oluyordu bende. Bayıldım. O seyirciyi falan görünce zaten ışıklar, spotlar falan, dedim geçmiş olsun. Ne iktisatı yani. Öyle 3 yılda çocuk tiyatrosunda oynadım. Sonra da bitirince okulu annem babama, anne dedim babacığım bu kadar, ben yüksek lisansa gireceğim. Sonra da işte Bahçeşehir Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi vardı. İleri oyunculuk yüksek lisans programları. Girdim sınavlara, kazandım. Sonra orada işte Kadir Has'ta yüksek lisansımı yapmış oldum.
Kadir Has'ta soracaktım zaten ben de. Ya bence oranın oyunculuk eğitimi çok iyi. Ve hani beni de şu an böyle beğendiğim oyunculuklarda hep görüyorum. Yani yüksek lisans mutlaka Kadir Has çıkıyor. Bu yani bayağı önemli bir noktada bence şu an. Ben de şey söyleyecektim aslında sana. Şeye şaşırdım. Yani ilk başlangıç için tek başına sahnede olmuş olmak. Yani
evet.
Bu bence büyük bir olay. Çünkü ben mesela lisedeyken falan denemelerimde, şey denemesinden bahsetmiyorum, oyunculuk denemelerinde. Mesela işte bir şiir okumaya çıktığında hani olur öyle işte belli gün ve haftalarda bir şeyler yaptırırlar sana. Mesela o sahnede tek olduğumda aşırı geriliyordum. Ağlamıştım falan da var yani korkunç hikayeler. Ama tiyatroda yani böyle o sahnede kalabalık içinde olmak, yani hani bir arada bir şeyler yapıyor olmanın verdiği bir güven olurdu ve çok rahat hissederdim ben kendim lisedeyken, işte ortaokuldayken oynarken hani sahnede. Sen mesela, ben hani ilk başta tek başına şu an bayağı şaşırdım. Yani
çok etkili oldu o benim, ya buraya oyunculuğa yönelmemde o kadar etkili bir gündü ki o benim için. Hani çok net hatırlıyorum günü, söyleyeyim. 2003 yılının 27 Mart ve şu an Taksim'de ara sahne olarak tekrar, nasıl söyleyeyim, faal bir şekilde hani sanat etkinliklerine başlayan yer aslında o zaman Hit Kültür Merkezi diye bir yerdi. Bundan tam işte 21 yıl önce yani. Ben o zaman işte rahmetli anneannem, annem, babam, abim, Koca Üniversitesi iktisattaki arkadaşlarım, diğer arkadaşlarım falan. Çünkü amatör tiyatrolar çevresi o zaman herhangi bir prodüksiyona ihtiyaç duymadan tam olarak kalbini koyduğun bir yer. Ya ve 27 Mart'ta kim orada olmak istiyorsa, ucundan dahi olsa bir şekilde ona yardımcı oluyorlar. Dolayısıyla ben bu topa girdiğimde bir denemek istiyorum nasıl bir şey diye, hani liseden sonra böyle bir şey girdiğimde, ben o gün böyle 20 dakikaya yakın Ağzı Çiçekli Adam diye bir oyundan, çok severim Prandello'nun oyunu, İşte Murat abiyle çalışmıştık. Oradaki performanstan sonra ben ne zaman o 150-200 kişinin böyle ayağa kalkıp alkışladığı o fotoğraf karesini hiçbir zaman unutmayacağım. Yani o anneannemi, işte ne bileyim annem babam, diğerleri, diğer tiyatrocuların gelip söylediği şeyler. 18 yaşında bir çocuğun hissedebileceği en güzel şeyleri o akşam hissettim. Ve hani şunu demeyeceğim, kulise gittim ve karar verdim falan. Öyle bir şey değil. Bu bir karar anı değil ya. Bu birinin böyle hani içine böyle bir şeyin dokunması yani. O sıradan, ya o andan itibaren sen hiçbir şeyi karar verdiğin için yapmıyorsun. O andan itibaren sen her şeyi yapa geliyorsun. Yapmak zorundasın çünkü. Yani sonrasında 3 yıl daha gittim, iktisat okudum. Ama bunu yapacağımı biliyordum. Yani hep biliyordum yani. O akşam bence benim kaderim o anlamda değişti. Yani Ağzı Çekli Adamı orada hani tek kişi oynadıktan sonra değişti.
Ama çok güzel. Hatırlıyor olman bence önemli bir şey zaten bunu. Çünkü ben de katılıyorum. Ya bazen ya o tek bir karar anı yok dedin ya. O bazen olabiliyor mu? O da şöyle olabiliyor. Çok ikilemde kaldıysan
evet,
bir işaret ve bir şey arıyorsun kendin için ve hani hayatın için. Ne bileyim hani sen ona çok emin olamıyorsun. Mesela başta söylediğin şey hani emin de değildim ve o yüzden yazdım dedin ya mesela, zaten onun gibi bir şeyden bahsediyorum. Hani aa tamam dediğin bir şey oluyor ama sen zaten gerçekten yolun hani ilerliyormuş ona ve hani dediğin gibi hani o hissi almışsın ve devam etmişsin.
Aynen,
gibi
çünkü
olmuş.
Karar da yani böyle bir seçenek vardır önünde yani, karar vermek şeyinde. Öyle bir zamanlamadır o yani. Öbürü güdüsel bir şey yani, öbürü yapmak zorunda olduğun bir hal yani. Dolayısıyla o gün bence çok etkili oldu. Sonra 2 yıl daha çıktım orada 27 Mart'larda. İkisinde de yine tek kişilik çıktım. Sonra da zaten sıfır telaşa kadar hani öyle bir şeyim olmamıştı, öyle bir deneyim olmamıştı.
Ona da geleceğim ama şimdi şeyi merak ediyorum. Öyle bir geçen zaman ki Cengiz 2010. Yani düşündüğümde bu kadar zaman geçmiş olduğuna ben inanamıyorum. Yani 2024'teyiz ve kaç sene olmuş gerçekten. Evet, ve diziyi hatırlıyoruz hepimiz yani. Şunu merak ediyorum önce, sen nasıl dahil oldun oraya? Çünkü hani tiyatrodan gelen ve ilk televizyon işin diye hatırlıyorum. Doğru mu biliyorum?
Yani şöyle, evet yani 2008 yılında Kız Takımı diye Fox TV'de bir dizide oynamıştım. Ama düşün yani ben erkeğim, dizinin adı Kız Takımı yani ne kadar hani.
Ya o diziyi hatırlıyorum ama
basketbol,
çok erken bitmişti.
Evet, lisede basketbol oynayan kızlarla ilgili.
Koçum Benim'in kızım. Biraz böyle şey olabilir. Versiyonu evet, gibi aynen. Olacaktı Madire da gibi olamadı evet, falan olamadı. Evet ne yazık ki.
Yani galiba bir 14-15 bölüm sürmüştü evet, kısa diye bitmişti. Hatırlıyorum.
Ben de öyle hatırlıyorum. Evet.
Hani orada kamerayı gördüm. Hani setin ne olduğunu, işte beklemek, oynamak, reji, bütün o terimleri falan böyle kulağıma gelmeye başladığı an o dizi. Ama öyle bir geçer zaman ki aslında evet yani ilk oynadığım dizi diyebilirim. Hani diğerini saymazsak. O zaman da tabii şöyle bir süreçti. Auditionlar işte veriyorduk. Ben bir artık bir ajansa kaydolmuştum. Artık çünkü profesyonel bir oyuncuydum. Hani şeyden dolayı, Asal Gerçek Tiyatrosu'ndan da dolayı. Sadir Alışık Kültür Merkezi'nde 6 ay bir oyunculuk kursuna gitmiştim. Çok sevdiğim hocalar vardı orada. İşte Celal Kadri Kınoğlu gibi. Dolayısıyla ben orada artık bunu yapmaya karar... Yani o nasıl söyleyeyim? Bunu yapıyor olduğumu hissediyor olduktan sonra artık ben ne yapabilirim diye şey yaptım. Çok fazla hani yırtındım. Dolayısıyla sonrasında da ajansa kaydoldum. Oradan auditionlar oldu. Bir şeyler, bir iki reklam oldu. Öyle bir geçer zaman ki audition'ı verdim. Ben aslında Ahmet rolü için audition vermiştim. Yani Tolga'nın oynadığı. Tolga Güleç.
İnanmıyorum.
Evet evet. O Ahmet'in rolü için audition vermiştim. Uzun sürede bekledim. Acaba olacak mı diye. Çok güzel bir rol. Sonra şöyle bir haber geldi. Yani Ahmet için hani başka birini düşünüyoruz. Cengiz var hani Ahmet'in en yakın arkadaşı. Ve işte o da davada onunla beraber. Onun da hikayesi olacak ilerleyen zamanlarda. Hani onu ister mi Onur diye işte menajerim aracılığıyla haber yolladılar. Böyle hani burun kıvırmak değil ki yani tabii ki yani. Tabii ki isterim yani falan dedim ama hani. İçinde ah be Ahmet ya, olsaydı falan. Ya, ama şimdi geçmişe döndüğümde yine o bütün o yaşadığım tecrübeden dolayı çok seviyorum Cengiz'i yani. İyi ki onu oynamışım diyorum mesela.
Şey soracaktım yani böyle geriye dönüp baktığında aslında o günkü Onur'dan bugünkü Onur'a çok vakit geçti ya. Hı hı. Tam böyle bir şeyler öğrenmeye başladığın zaman hani böyle bakıp çok toymuşum hani dediğin bir nokta var mı olmaz o setle ilgili ya?
Olmaz olur mu ya? Ya bir insan bir yürüyüşüm var o avluda birinci sezonda Cengiz'in aşık olduğu Ayten diye bir karakter vardı. O da Behri'nin yani başrol genç kızımızın en yakın arkadaşı. Bizi Cengiz işte Ayten'e karşı bir aşk besliyor sonrasında falan. Yani Ayten'le konuşmadan önce bir saniye bir yürüyüşüm var. Yani ya bir insan ne kadar kötü yürüyebilir ya kamera. Ya yürüyeceksin alt tarafı yani. Herhalde orada yürümeyi oynuyorum yani. Bir tuhaf bir yürümüşüm yani. Şimdi bile bakınca ya lan ne yapıyorum ben ya falan diyorum mesela. Ama sevdiğim sahneler var. Yani hani aferin lan Onur falan diye böyle hani düşündüğüm sahneler ki biz normalde çok beğenmeyiz aslında kendimiz. Yani genelde öyledir yani. İzlemeye tahammül edemeyiz normalde.
Çünkü bir de şöyle bir durum var. İster istemez yani çok hızlı çekildiği için ve böyle çok vakit harcadığın için ve genelde bir yerden sonra da yorgun hissetmeye başladığın için set içindeyken haliyle hani dönüp baktığında o günkü yani belki biz seyirci olarak fark edemiyoruz bazı şeyler ama sen o günün yorgunluğunu hatırlıyorsun aslında. Ya burada hani 10 take almıştık var yani çok evet, yorgundum evet, ya evet. Allah kahretsin falan diyebilirsen evet. Bu çok normal. Böyle bir anı var mı merak ediyordum ama bu yürüyüş çok iyi oldu. Evet.
Orada yürüyüşle ilgili de mesela kimse niye böyle yürüyorsun falan demedi aslında bana. Ama ben gördüğümde ben öyle yürümem yani. Hani hayır, Cengiz de öyle yürümez. Bu başka bir yürüyüş yani.
Yani yorulmuşsundur evet, bir şey evet, olmuştur ya da bir heyecan olmuş. Aynı olabilir aynen, yani. Aynen. Yürümek deyince aklıma şimdi buradan böyle koşmak delilik arası kral yıra bağlayayım bari. Ya onda da şey merak ediyorum ben aslında hani Haluk Bilginer var, Arif Pişkin var işte Efe var, Nazlı var benim de eski konuklarımdan. Ya hem aslında çok kalabalık ve güzel bir ekip. Yani bir yandan da hani dediğim gibi oynama isteyeceğin insanlarla bir arada olmanın bir hissi var bence. Ama orada şunu çok merak ediyorum. Çok uzun süre oynadınız ya bu oyunu.
Evet.
Ve çok uzun süre sahnede olduğunuz. Ve belli bir şeydi ve sen hani sahnede gerçekten hani yarı giyinik bir halde olduğun bir zor bir rolüm var. Ya uzun süre sahnede olmak sana ne hissettirdi bu Kral Yer üzerinde? Aslında bir de turne yaptınız, gezdiniz. Hani biraz böyle oyuncu olarak onun sana kattığı ve böyle hani aklına kalan şeyleri biraz dinlemek istiyorum senden.
Ya Haluk abiyle çalışmak benim oyunculuktaki en büyük hayalimdi. Yani en büyük hayalim Ece. Yani ben bu işe girdiğimde yani bu mesleğe adım attığımda bahsettiğim yıllar işte 2002'den sonrası 2003 vesaire. Oyun atölyesinin de Kadıköy'de işte açıldığı zamanlara denk geliyor aşağı yukarı. Haluk abinin her oyununu 5 defa falan izlemişimdir oyun atölyesinde. Yani bazen biletli, bazen artık beni o kadar tanıyorlar ki yani yer de var. Gel Onur hani yardımcı oluyorlardı falan. Ben deli gibi izliyordum. Mesela Haluk abi tuvalete gidiyordu, arkasından gidiyordum. Biraz daha yakından gülüm, acaba konuşur muyum falan filan. Bir şöyle bir anım var, hiç unutmuyorum. Haluk abi dedim ki, biz seninle daha önce de konuşmuştuk aslında. Hani falan dedim ben böyle bütün böyle heyecanımla falan filan. Ben saymadım dedim. Dedim Haluk abi ben de...
Bu ses ne?
Haluk abi ben de saymadım yani. Ama yani hani bu şekilde. Ben zaten orada heyecandan gerginlikten öleceğim. Sonrasında çok uzun zaman sonra işte düşün bir telefon geliyor. Yani hani o anı da çok net hatırlıyorum. Eskişehir'de Savaşçı diye bir dizi çekiyordum. O zaman Ankara'ya gitmem gerekiyordu. Ailemin yanına. Yani eşimle ailesinin yanına. Şeyde Eskişehir'den Ankara'ya giden işte o yolda böyle bir bilinmeyen bir numara aradı ama şey ya bilmeyen derken görünüyor ama işte benim kayıtlı olmayan bir numara. Ya şeyi hissediyorsun gerçekten. Marka söylemeyeyim de hani 500 bilmem neyle başlayıp da böyle hani eski bir numara bu belli yani. Hani çıktığı zamanlarda almış bir numara ve dedim bu kim ya? Bir de oyuncularda şu vardır hep. O sırada işin olsa dahi, oynuyor olsan dahi eğer sende kayıtlı olmayan bir cep numarası seni arıyorsa yeni bir iş mi? Falan gibi bir heyecan olur. Ve sonra mesela derler ki mesela bir efendim böyle bir açarsın efendim dersin. Ha Onur ya beni hatırlamadım. Allah bütün o demoralizasyon yani böyle var ya o kadar moralim bozulur ki iş değil Allah kahretsin sen kimsin? Şu an beni niye arıyorsun? Ben şu an bir hayalin içindeydim sen beni o andan çıkarıp aldın falan derken o telefonda yani işte Onur merhaba Haluk ben dedi. Haluk Bilginer bir de ben yani adamı artık yani hani o kadar içime işlemiş ki Haluk abi. Birinin Haluk abinin sesini yaparak yani beni kandırma ihtimali de yok. Çünkü biliyorum yani Haluk abinin sesini çok net biliyorum yani. Onur merhaba Haluk ben dedi. Yani o kadar nasıl heyecanlandığımı sana anlatamam. Yani Kral Lear yapacağız. Oynamak ister misin? Dedim abi istersen yani şöyle dedim. Haluk Bey'im Haluk abim hatırlamıyorum. Hocam dedim galiba. Haluk hocam ben isterseniz şu an bir sağa çekeyim dedim. Çünkü dedim hani kaza yapacağım. Ben dedim şu an sağa çekeyim. Öyle devam edelim. Bir arabayı sağa çektim. Sonra bir konuştuk 5-10 dakika. Belki o kadar sürmemiştir bile ama benim için en güzel telefon konuşmalarından biri. Dedim ki tabii ki oynarım. Yani seve seve oynarım. Ama şu an halihazırda bir oyunda oynuyorum. Aynı zamanda şehir dışında bir dizide oynuyorum. Tamam sen konuşursun siz detayları dedi. Güzel dedi. Hadi bakalım hayırlı olsun falan. Cem Davran sağ olsun o da benim kariyerimde ayrı bir mihenk taşıdır. Çok severim. Cem abiden izni aldım. Diziyle konuştum. Oyun atölyesinde Kral Lear'da Edgar'ı oynamaya başladım. Ve tabii ki o yani bütün oyuncular için bence Haluk abiyle oynamak oradaki en büyük şanstı bizim için. Yani Muharrem'i keza çok severim. Muharrem Özcan'ın oyun atölyesi zaten benim çok sevdiğim bir tiyatro. Ama oyuncu bazlı düşündüğünde her oyuncu için oradaki en güzel ve en büyük şans Haluk abiyle omuz omuza sahnede olmaktı yani. Ben yani hayalini kurduğum bir şeyi nasıl bu kadar erken başıma geldi falan diye herhalde öleceğim falan diye düşünmüştüm. Hani bu benim başıma böyle 33'lerde 32'lerde falan gelince dedim herhalde ben 40'ta giderim yani. Hani hayalimi gerçekleştirdim artık bundan sonra bir şey yapmaya gerek yok.
Hayır ben de şey diyecektim. Ya bu kadar ya bunun üzerine bir hedef koymadığın zaman bunu gerçekleştirince gerçekten bir an böyle afallayabiliyorsun. Hani
Evet ya.
ben şu an ne yapacağım? Kendimde bir hedefim
Bunu
yok mu
aramızda
gibi.
konuşuyorduk biliyor musun? Efe falan. Çok
Ya
konuşuyorduk
Efe
bunu.
de bu arada hani biz de onu da konuştuk ya. O da aynı şeyi söyledi.
Oğlum
Yani...
biz ne yapacağız dedik ya bundan sonra. Şimdi Haluk abiyle hani bir sonrası ne yani? Hani ne yapacağız yani? Hani gerçekten öyle bir duygu oluyor yani insanda. Ve hani bazen böyle hayran olduğun insanlarla tanıştığında bu duygudan biraz uzaklaşabiliyorsun. Ya bu bence her meslekte vardır. Yani bir şeyinden rahatsız olabilirsin. Ve çok aradım biliyor musun açığını? O 4 yıl yani açığını aradım ya. Hani bize bir kötü davranmıyor ama bir çalışanına belki. Ya da ne bileyim orada ilişki kurduğu başka birine hani bir şey söylerken bir anını yakalarsın. Ya işte sonuçta o da bir insan yani bak işte böyle. Bence Haluk abi haksız ya bu konuda. Falan diyeceğim bir an yakaladım yani çıldıracağım bulamıyorsun ya. Bulamıyorsun melek. Gerçekten melek yani. Öyle.
Ay teşekkür ederim ya çok güzel anlattın. Yani ben de çok severek iki kere falan izledim. Yani bilet bulmak
Dün
biraz zordu ama iki kere böyle
ben hiç
başardım oyunu.
izleyemedim mesela. 150 kere oynayıp
Ay komikti bu
hiç
güzel. Şimdi şeyle başlamak istiyorum o zaman devam etmek istiyorum. Tam bu süre dediğin üstüne aslında üstüne bir şey var mı gibi
izleyememe.
konuşurken. Şimdi televizyonda aslında Yargı'da Osman karakterine can veriyorsun. Hayat veriyorsun,
Hayat
can
veriyorum.
veriyorsun. Ve hani bu aslında senin kariyerinde bence önemli bir yerde duruyor.
Tabii.
Çünkü yani hem bilinirlik açısından dizi çok güzel bir yerde şu an hem de bence Osman'ın hani başlangıcıyla şu anki noktası arasında tabii Sema'nın da kalemi bu. Epey bir fark var ve biz de çok bir onunla bir bağ kurduk yani ben kurdum en azından. Birkaç bölüm önce zehirlenmesinden çok korktum. Ölmesini hiç istemedim yani. O yüzden ya senin için bu kariyerinde nerede duruyor şu an hani içinde olduğun için? Ve gerçekten böyle setiniz çok hani bu bir klişe ve üretim kaydı buna hiç düşmeyi sevmez. Hani set çok eğlenceli miydi falan gibi ama öyle gözüküyor. Yani gerçekten böyle aşırı eğleniyorsunuz. Çok iyi bir ortam var gibi bir algı var. Ya bize yansıyan o. Öyle mi? Nasıl geçiyor setlerle de bir sormak istiyorum.
Yani önce sonundan başlayayım. Bu kadar güzel bir set ki yani bütün ekip çok güzel çalışıyor. Yani herkes ne için orada olduğunu farkında. Bu sadece bu aslında başlı başına yeterli bir şey yani. Ekstra bir şey yapmana gerek yok. Sadece yapman gereken şeyi doğru yapıyorsan, onun için canla başla çalışıyorsan zaten çok güzel bir enerji oluyor. o sırada orada. Bak biz bu kayda mesela başlamadan önce neydi arkadaşımız adı?
Nesime.
Şimdi geldiğinde mesela o kadar tatlı bir yandan bir muhabbet ettik ve hani biz bir şey hazırlanıyoruz aslında o sırada ve kayıt ondan sonra su gibi başlıyor. Şimdi burada çok ufak bir gerginlik olsa başkasıyla ilgili mesela tatsız bir düşüncesini bile bize söyleseydi. Ya işte şöyle oldu ya şu geldi başıma falan. O bile bizim üstümüzde bir şey o sırada biz kayda girmeden önce. Dolayısıyla düşünsene 120 dakikalık bir şey çekiyoruz televizyonda. Yani her hafta 120 dakikalık şey için 5 gün boyunca insanlar sabah akşam çalışıyorlar. Ve o kadar tatlı bir üretim süreci oluyor ki sonunda seyirciyle böyle güzel bir noktada buluşuyor. Hepsinin emeğine sağlık. Osman'a gelecek olursak yani Osman da yani çok seviyorum. Yani Tilbe Saran yüksek lisansta derdi. Yani hocamız canım benim. Yani bir rolü sevmeden oynamanız zaten hani mümkün değil diye. O yüzden mesela bana bir rol geldiğinde ya da bir şey oynayacağım zaman mesela biraz daha hatta şöyle söyleyeyim yani insanların hani ölsün desen gıkları çıkmayacağı bir karakterdi Osman yani. Birinci sezonda özellikle ilk bölümlerde yediği hatlar vesaire. Ama orada bile mesela ben Osman'ın kendi içinde haklı sebeplerini bularak oynamalıyım ki inandırıcı olsun. Ve onu sevmem gerekiyor gibi bir durumun içinde olduğum için ben hala da öyle. Yani çok seviyorum. Osman'la beraber bir yolculuğa çıktık, devam ediyoruz. Öyle bir geçer zaman kiden sonra aynı etkiyi gördüğüm iş buydu işte. Yani 14 yıl geçti. O yüzden Yargı'da Osman'ı oynamak benim için hani ikinci bir şans oldu televizyon kariyerimde. O sırada bir sürü dizide oynadım. Yani reklam filmi vesaire falan oyunlarda da oynadım. Ama hani televizyon dizileri açısından o zaman da öyle bir geçer zamanki de şeyi çok net hatırlıyorum. Bir dükkana girersin dışarıda yayın varken her markette o açık. Her markette. Evin içi görünüyorsa sokakta bakıyorsun evin içinde öyle bir geçer zamanki açık. Yargıda da aynı şey oluyor. Yani hayatta izlemiyordur ya falan diye düşündüğüm insanlar izliyorlar ve böyle bir şeyin içinde olmak ya şans bir oyuncu daha ne ister ki yani. Hani deseler televizyonda hangi dizide oynamak isterdin diye bu işte olmasaydım Yargı derdim. Hangi tiyatroda oynamak isterdin, kimle oynamak isterdin deseler de orada da Haluk abiyi, Cem abiyi sayarım yani. Hani o yüzden şanslıyım. Yani ölebilirim gibi bir şey. Oğlum olmasa beni hani yollayın gibi bir duruma geliyor.
Şunu diyecektim. Tam olarak Osman'la söylediğin şey aslında bence dizinin zaten şu an televizyonda yaptığı farklı şey. Yani siyah beyaz yok, bir gri var. Tam her insanlar gibi yani. İnsan olmaya dair bir şey olduğu için dizinin tamamında ve hemen hemen her bölümde. Hani bir böyle polisiye dizinin çok üstünde bir yerde yani. Hı hı. Ben de uzun zaman sonra gerçekten böyle televizyon, evde televizyon yok ama hani bu televizyon canlı yayınıyla izlediğim tek dizi şu an Yargı yani. Ya gerçekten hani hem heyecanlı, merak, onun dışında hani böyle oyunculuk izlemek yani. Hani güzel oynuyorlar, akıyor, of ne güzel, mis gibi diyebildiğin bir iş yani, seviniyorum. Şimdi Arif abiyle tekrar aslında dizide bir araya geldiniz. Biraz evet ona ya, gelmek istiyorum. Canım. Ve böyle biraz size kan kusturdu. Ya bunun bir oyuncu için güzel bir deneyim olduğunu düşünüyorum ben aslında. Daha önce oynadığın biriyle tekrar sette bir arada olmak.
Daha hani önce baba oğul oynuyorduk yani Kral Lear'da. İnsan oğluna böyle yapar mı ya? Yani sonra işte hayat işte yani.
Değil mi, değil mi? Ya bunun bir konfor alanı oluyor değil mi? Yani ben mi olmaz yanlış mı oluyor diye düşünüyorum.
Olmaz mı? Kesinlikle. Bazen hiç tanışmadığın biriyle mesela bir sahne oynamak zorundasındır sette. Sen mesela bir bölüm konuk gitmişsindir ya da senin oynadığın diziye konuk gelen biriyle uzunca belki de tansiyonu yüksek bir sahne çekmen gerekiyordur. O zaman o anki enerjin o kadar önemli oluyor ki yani yani insan olarak tabii ki anlaşıyorsundur, o ayrı konu. Ama oyuncu olarak ortak bir paydada buluşabilmek, o sahneyi doğru yerden kavrayabilmek ve devamında bunu oynayabilmek için bir şeye ihtiyaç var o sırada. Şimdi Arif abi geldiğinde her şey çok hazır başlıyor. O kadar ikimiz için de büyük bir şans ki bu. Yani ben tanıyorum ve çok beğenirim yani. Hem karakterini hem de oyuncu olarak Arif abi canımdır yani, çok beğenirim. O yüzden havalara uçtum. Onun diziye geldiğini görünce bence yani daha oynarız ya biz Arif. Hani başka şeylerde denk geliriz gibi geliyor bana
yani. Gerçekten duruşu bile böyle bir değiştirdi 3-4 bölümde yani. Hani diyalog bile yok yani, duruyor ve hani o an geriliyorsun sen falan. Yani öyle bir durumu var şu an onun. Ona da buradan selam olsun. Kral demişken o zaman ben bir prensten devam edeyim. Yani uzun zaman sonra hani böyle bir komedi işi gördüm ben. Ve bir noktada böyle ilk birkaç şey düştüğüm dönemde falan ya bu komik yani ya bu nasıl yaptılar ya falan hani böyle bir öyle bir şey de girdim aa falan hani de oldu. Hı-hı. İyi anlamda bir aa'dan bahsediyorum. Şimdi sen de orada Lord Orion'sun.
Aynen aynen yani komutan Orion'um yani komutan. Hı-hı.
Ve hani şunu çok merak ediyorum. Bir hani gülmekten çekememe gibi bir durumunuz var mı oynarken?
Benim dalağım çok düşük Ece. Olacak iş değil yani bir insan yani. Dalağı düşük bir insanın yapmaması gereken tek bir şey var hayatta, oyunculuk. Yani hani o kadar düşük ki dalağım. Yani çok uğraşıyorlar benimle.
Hadi ya. Bak bu kadar sette seni uğraştırdığını düşünmemiştim yani, ama.
Evet, ama bazen ben gülüyorum diye o Giray'a buradan selam olsun. Çıkışta arayacağım onu. Giray da özellikle üstüme geliyor yani. Ben zaten gülüyorum biliyorsun arkadaşım. Niye benim üstüme geliyorsun yani?
Çünkü bunu düşünmeden edemedim izlerken. Yani çok küçük şeyler bile acayip güldürdüğü için biz orada mimikler işte bir iki cümle falan. Ya elindeki altın kaplı kahve bardağı falan yani böyle hani.
Çok komik değil
çok
mi ama
komik
ya?
Çok komik yani gerçekten dizi çok komik.
Şey dedim geçen sette zaten biz şimdi ikinci sezonu yeni bitirdik çekimlerini. Yani dedim yani bir oyuncunun hayranı olduğu bir işte oynaması dedim yani çok tuhaf bir şey ya. Yani şimdi ben orada Orion olarak varım sözde. Prens de Orion olarak konuşmalıyım ama. Şeyi bırakamıyorum ki prensi izleyen Onur'u bırakamıyorum ki o sırada. Öyle olunca da ben birden gülmeye başlıyorum ve kesiyoruz yani. Bilmem kaç tekrar alıyoruz. Bir de Orion'a Larga yani işte biz iki komutanız orada Bahadır canım. Öyle şeyler yazmışlar ikinci sezonda. Yani ben kendimi tutuyorum. Aman diyorum bu sefer dalağım düşmesin. Bu sefer kamera arkası gibi sesler çıkıyor. Hadi buyur. Hadi al ondan sonra 20 tekrar yani.
Yani bunu düşünmeden edemedim gerçekten. O yüzden... Hepinize tekrar ekip olarak tebrikler. İkinci sezonda merakla bekliyoruz.
Bizim oldu, çok büyük şansımız oldu Prens yani.
Gerçekten çok iyi. Şimdi sıfır telaşa geliyorum efendim. Senin yazdığın bir oyun. Sen de tek başına oynuyorsun. Tek de değilsin ona bir geleceğim ama aslında hani tek başına oynuyorsun diyebilirim şu an için. Bir önce onun yazma sürecinden başlayalım istiyorum. Yani bu ne kadarlık bir süreçte çıktı bu oyun? Ve hani soruya geçmeden önce şunu unuttum. Onu hemen araya söylemek isterim. Bir radyo programcısının aslında gününü, günlerini anlatıyor. Ve bu anlamda beni çok etkiledi oyun. Yani çünkü kendi böyle podcast yaptığım zamanlara gittim. Yani ilk zamanlarıma gittim. Hal daha yapıyorum da hani ilk zamanlara gittim. Hani böyle evde yapmaya çabalamalarımıza işte arkandaki dekor zaten çok beğendim ben. Arkadaki bütün o kağıtlar, notlar falan hep birebir evimde olan notlar var orada gördüm yani. Çok şahane. O yüzden önce sen bunu neden yazmak istedin? Yani nasıl bir fikirle yola çıktın? Nasıl bir motivasyonun vardı? Onu çok merak ediyorum. Yazma süreciyle başlayalım.
Şöyle oldu. Şimdi benim 2010 yılında tabii biz aslında yani 2009 da diyebilirim. Biz 2009 yılında ben yüksek lisanstan mezun olduktan sonra arkadaşım da Ahmet Varlı ile beraber Tiyatro Perest diye bir tiyatro kurduk. Benim de yüksek lisanstan mezun olurkenki tezim Hayvanat Bahçesi masalı oyunundaki işte Jerry rolüne hazırlanma sürecimdi. Şu yüzden bahsediyorum bundan. O kadar öncesinden almamın nedeni şu. Biz Hayvanat Bahçesi masalını Tilbe Sarı'nın da teşvikiyle dışarıda böyle biletli seyirciyi oynamaya başlamaya karar verdikten sonra Tiyatro Perest'i kurmuş olduk Ahmet'le. Ve Ahmet ben işte başta Hayvanat Bahçesi masalını oynadık. O sezon bizim için belki şu an alıyor olmaktan çok daha fazla değeri olan yani bunu tırnak için olumsuz anlamda söylemiyorum. Bizi çok daha fazla motive edecek bir dönemde Afife ödüllerinde biz Ahmet'le Afife'de işte genç kuşak işte başarılı sanatçı ödülünü almıştık. Ki o zaman şöyle bir durum vardı. Küçük salonlar değerlendirilmiyordu. Fakat jüri izledikten sonra o şeyi değiştirdiler hani yönetmeliği ve bizim o oynadığımız yıldan itibaren diğer salonlarda hani şeye
bunu
değerlendirmeye giriyor oldu. Çünkü böyle bir nevi onların söylediklerine göre kayıtsız kalamadıkları bir durum oluşmuştu. Şimdi öyle olunca biz güzel bir şeyin içine birden başladık. Çok tatlı bir rüzgarı arkamıza aldık. Sonra Özlem Zeynep Dinsel, bayılıyoruz kendisine. Özlem Zeynep Dinsel bizim yanımıza geldi. Biz Ahmet, ben, Zeynep üçümüz ortak olduk. İkinci oyunumuzu yaptık. Anlaşılmaz konuşmalar. Sonra Ahmet'le yollarımız ayrıldı. Şimdi hala kardeşiz. Ayrıldı. Zeynep'le ben devam ettik. Oyuncu acımaya başlar. İşte tek kişilik şehir vesaire. Sonra Zeynep'le de yollarımız ayrılınca ben tek kaldım. Şimdi ben tek kaldığım noktada sıfır telaş tam olarak o dönem çıktı yani. Oyun oynamak istiyorum. Deli gibi yabancı metinleri, işte çevirilerini okuyorum. Birini bulmak ve onun programına ayak uydurmak ve hali hazırda benim programım varken ve yeni baştan aslında bir ilişki kurmak yani şey gibi evlilik gibi ya da bir yani bir ilişki gibi tiyatroda ortaklık tam olarak böyle yani dolayısıyla bir oyuncuyla çalışmaya başlayacağın süreçte sanki böyle bir ilişkiye başlayacağın zamanki bir zamanlama gibi çok fazla inceleyip sık dokuman gereken yani ucunun nereye çıkacağını bilemeyeceğin böyle dipsiz bir kuyu yani dolayısıyla ben o zaman dedim ki ben bu sezonu yani tek başıma bir şey yaparak geçireyim. Sonra önümüze bakarız gibi bir durumdan dolayı deli gibi tek kişilik oyun aradım. O kadar fazla oyun okudum ki tek kişilik. Bir oyun buluyorum mesela işte İngiltere'de bilmem ne şehrinde bilmem nesini anlatıyor. Yani ya ben o sırada yani Kadıköy'de yaşayan bir çocuğum ben neden İngiltere'nin bilmem işte Manchester'ın bir tane köyünün. Ya, tamam yani anlattığı şey güzel bazen evrensel bir şey de çıkabilir. Ama ne zamanki böyle okuduğum hiçbir şey beni tam olarak tatmin etmedi. Dedim Onur sen neye oynamak istiyorsun? Yani sen o zaman yaz falan. Böyle bir yazar kimliğimde o zamana kadar kendimce bir şeyler hep karaladım ama bitmiş işte şu kadar oyunum var gibi bir durumum hiçbir zaman yoktu kütüphanemde ya da heybemde yani. Aslında zorunluluktan doğdu. Dur ya ben biraz yazayım falan dedim. Sonra bir baktım. Ertesi gün tekrar devam etmek istiyorum kaldığım yerden. O yani yarım kalan şeyler gibi olmadı. Hep bu hikayeye geri dönmek istedim. Serhat Fırtına diye benim yüksek lisanstan bir yönetmen arkadaşım var. Beraber bir film de çekmiştik. Oyuncu filmi. Zaten oyuncu filminden esinlendiğim çok fazla yer var. Serhat'la da bunu çok konuştuk. Hani sıfır telaşı ben yazarken. Yani aynı meslek dili vesaire değil ama hani o bana çok güzel bir ufuk açtı diyeyim. Serhat o dönemde ben yazarken benim yanımda oldu. Ben ona yolluyordum. Abi bence şuranın derdi böyle çok fazla çıkmıyor. Burada bir sebep lazım falan diyordu. Benim çok güzel bir hani senaryo danışmanım gibi oldu diyeyim. Sonra ben bir baktım. Aa 1,5 saatlik oyun çıkmış ortaya. Ve hani Doğu Yaşar Akal yönetmenim. Doğu'ya yolladım. Doğu çok sevdi. Ve ben bir anda yani o kadar fazla oyun okumuş bir olarak onları değil de kendi yazdığım oyunla sahneye çıkıyor. Oldum 2020'nin Ocak ayında çok güzel bir şekilde.
Pandemi.
Sen söyle. Pandemi.
Hoş geldin pandemi.
Hoş geldin pandemi. Ya o yaşadığım moral bozukluğunu anlatamam. Sağlık olarak mı üzüleyim? Dünyanın haline mi? Canım oyunum daha ilk başta daha yeni çıkmış yani Ocak'ta. Şurada 4-5 kere oynayabilmişim. Ona mı yanayım? O kadar kötü bir süreçti ki.
Ve anlatacaksın ama biliyorsun değil mi?
Anlatacağım.
Üretim kaydı bu yüzden var evet, deyip evet, böyle. Evet. Ya aslında madem açın oradan devam edip tekrar oyuna dönebilirim. Şunu merak ediyordum ben de. Hepimiz yani ben de dahil buna. Çok durduğumuz ve aşırı moralimiz bozuldu bir dönem. Hani hem maddi olarak nasıl geçineceğiz falan ayrı bir konu. Kültür sanat zaten tamamen durduğu için ayrı bir konu. Ya sen oyuncu olarak motivasyonu nasıl korudun peki bu dönemde? Ya da hani nasıl bir süreçten geçtin? Biraz onu paylaşabilirsen sevinirim. Çünkü bence hepimizin bugün yaptığımız şeylerin biraz temeli orada atıldı ve değişimimiz biraz orada başladı gibi hissediyorum ben kendi adıma. Hı hı. Katılır mısın bilmiyorum. Senin de o dönemini dinlemek isterim
kesinlikle,
o yüzden ya.
Kesinlikle. Şimdi pandemi olduğunda eğer o sırada hali hazırda oyunculuktan para kazandığın bir televizyon dizisi ki sinema filmi mesela hani tek bir atıştır yani onu çekersin ve biter. Dizi süre gelen bir şey olduğu için hayatını ondan kazanabileceğin bir zamanlama olabiliyor. Dolayısıyla o sırada hali hazırda bir televizyon dizisinde oynamıyorsan pandemide tiyatrolar zaten kapalı. Hani diziler sadece devam ediyor. Müzisyenler zaten sanatlarını icra edemiyorlar. Bir sürü insan enstrümanını satmak zorunda kaldı. Yani çok kötü günler. Hiç kimsenin yani çoğunun hatta yani şeyi yok. Sigortası yok. Hiçbir güvenceleri yok. Oyuncular için de keza aynı şey geçerli. Eğer ödenekli bir tiyatroda değilsen, özel tiyatrodaysan. Yani çok kötü günler ve şunu çok net hatırlıyorum. Ben dedim ki ben bu hayatta ne yapabiliyorum? Yani oyunculuk dışında ne yapabiliyorum? Şimdi iktisat mezunuyum ama yani şu an bir ya banka ya da herhangi bir şey şu an girip beni hemen maaşlı bir eleman olarak başlatma ihtimalleri çok düşük. Pandemide insanlar işten çıkarılıyor yani hani bu zaten olamaz. Bunu biliyorum. Oyunculuk zaten yapamıyorum çünkü şu an o sırada bir dizim yok. Hani bir önceki yıl vardı ya belki bir sonraki yılda olacaktı ama o sırada yapamıyorum. Tiyatro varken bir şeyler kazanıyordum. Tiyatro yok. Müzik zaten hani bir şey gitar çalıp şarkı söylüyorum hani bir yerde çalıp söylesem öyle bir yerde yok. Dedim ki ben ne yapabiliyorum? Ben araba kullanabiliyorum. Ben dedim o zaman taksici olayım. Gerçekten ben dedim taksici olayım yani. Çünkü ben hayatımı kazanmak istiyorum bir şekilde. Ya illa o sırada böyle hani yani açlıktan ağzını kokmasına gerek yok. İnsan o sırada bir şeye yaramak ve cebini doldurmak istiyor. Bu zenginlik olarak değil yani. Bir şey yapıyor olman gerekiyor. Eğer bir de hayatım boyunca hep böyle yani üretmek için çabalayıp durduğun bir hayat geçirdiysen yani o dönemde bütün dünyadaki herkes gibi ya Türkiye'deki sanatçılar da çok etkilendiler bence bu durumdan. Tırnak içinde yani oyuncu müzisyen kim varsa. Ondan sonra ben dedim taksicilik yapabilirim belki. Babamlarla konuştum. Annem yani klasik. Yani oğlum dur bakalım ya dur belki bir şey çıkar. Belki hani gerek kalmaz. Hani biz varız. Yani şu an hani bu kadar kötü durumda değilsiniz bir şey falan. Babam oğlum nasıl istiyorsan yap. Çünkü babam şimdi ikisi de emekli öğretmen. Biz küçükken babam gündüz öğretmenlik yapıp akşam 8 yıl boyunca taksiye çıktı.
Biz bu arada ikiz gibiyiz seninle. Benim de evet. Anne babam öğretmen. İkimiz de aynı gün doğduk.
İkimiz aynı günde 6 Temmuz. Siz görmüyorsunuz şu an ellerimiz. Gel bakayım.
Buluşuyor böyle inanamıyorum. Bunu da bilmiyordum çok şaşırdım
evet,
şu
öğretmen.
An.
Öğretmen ve işte ben küçükken babam gündüz öğretmen akşam taksiciydi. 8 yıl boyunca. Dolayısıyla hep oradan benim hem bir merakım var bu mesleğe. Bir de şey diyordum yani acaba şey yapabilir miyim falan. Böyle bir kamera koysam GoPro böyle ufak bir kamera falan. Bunu aynı zamanda yani hem takside müşteriden kazanacağım. Hem de YouTube'a bir program yapacağım. Çünkü hani az çok dizilerden tanıyanlar vardır falan filan. Dediğim bir dönemde ben taksici olmak için işlemleri başlattım. Çok tatsız Ece.
Yani şu an taksicileri sevmediğimiz, onlar da bizi sevmediğini düşünürsek zaten. Yani, bir böyle seni kavganın içinde hayal edemedim yani. Hani böyle almıyorum abla falan, hani böyle
ya
bir bizim, şey.
Ama böyle değildi önceden ya taksici kavramı.
Doğru tabii
kavramı.
Ki son 3 senedir çok feci
yani. Yani böyle değildi ya.
Pandemiden önce bence de böyle değildi
yani
o kadar.
Yani mesela sorunsuz bir yolculuk yaptığında sen de dünyanın en şanslı insanı gibi hissediyor musun?
Kesinlikle. Neden? Yani şey diyorum böyle, bunu hallettiysem her şey hallolur bence. Yani,
ki arada böyle yolculuklar yapıyoruz çünkü hepsi. Hepsi kötü değil. Olamaz yani. Hayatta da böyle bir şey. Hepsi kötü değil. Çok tatlı taksiciler var. Ama önceden böyleydi zaten. Önceden zaten tatlılardı yani. Bir yerde bir şey değişti. Bozuldu. Neyse, ondan sonra ben bu işlemleri başlattım. Şu çok zor. Psikoteknik sınavına giriyorsun. Bir şeyler işte, bir uyuşturucu madde kullandın mı kullanmadın mı diye şey yapıyorlar. İşte kanına bakıyorlar, test falan filan. Ya bu anı kesinlikle söylemek istiyorum. Şimdi idrar örneği alıyorlar, tamam mı? Ve Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde idrar örneği alıyorlar. İşte uyuşturucu var mı yok mu vesaire falan. Ben aldım işte o neon numara için bir şey veriyorlar, bir kap gibi. İşte yapacağım, çişimi çıkacağım. Bir girdim yapacağım yere. Abi ne duvar var, ne kapı var. Ya bir bölme falan bir şey bekliyorum. İki tane görevli burada oturmuş. Tamam mı? Ve çişimi yapacağım yerde de boydan baya bir ayna. Abi dedim bu nedir? Hani dedim bu nedir yani? Bu dedim nedir ya bu? Ya maalesef dedi. Çünkü başkasının idrar örneğiyle hani karıştırmamak için, yani senin çişini yapıyor olduğundan emin olmaları için böyle bir şey var. Böyle bir kural var. Dolayısıyla çıkartıyorsun yapıyorsun. Ya şimdi bak düşün. O dönemde biz Zorlu'da falan Krallıyır. Ya tiyatronun kapalı ama şöyle benim tam o idrar örneği verdiğim zaman şöyle bir zaman denk gelmişti. Yarı kapasiteyle bazı oyunlar hani oynuyorlar yarı kapasiteyle. Şimdi düşünsene yani böyle bir tarafın tamamıyla oyuncu, bir tarafında idrar örneği vermek zorundasın taksici olabilmek için. Yani tuhaf bir psikoloji yani. Bütün o şeylerden geçtim. Tam böyle taksici kartımı beklerken, çünkü bu arada İstanbul'da takside şöyle bir durum var. Her taksiye 3 tane şoför kayıtlı olabilir. Dolayısıyla sen şimdi hani Ahmet abi sana taksisini verse şoförlük yapamaz. Dolayısıyla bir kart olması gerekiyor. Ben o tam kartı alacağım zaman beklediğim dönemde Erde diye üniversiteden, işte iktisattan bir arkadaşım, kadın iç giyim elektronik işte mağazası vardı, internet mağazası, kadın iç giyimi üzerine işte tekstil sahibi, yani tekstil şirketi sahibi, dedi ki oğlum manyak konuşma yani, taksinin ne sabahı belli ne akşamı belli, gündüz çalışsan ayrı dert, akşam çalışsan ayrı dert, oğlum var bilmem ne var, görmek falan zor olur. Gel dedi, ben zaten eleman alacaktım. Eğer yanlış anlamazsan dedi, böyle şeyler yanlış anlamaya çok müsait. Gel dedi, ben seni alayım işe. Sen dedi bende başla. Bak düşün, ikimiz de iktisat mezunuyuz. Adam şirket sahibi. Ben yıllardır dizilerde oynamışım. Tiyatroda oynuyorum. Erden'in tekstil firmasında. Ben işe girdim. Ben bildiğin 5 ay boyunca arada Krallıyır oluyor. Zorlu'da gidiyorum Haluk abiyle oyun oynuyorum. İşte 1000 kişi, yani 2000 kişilik salon ama işte 1000 kişi var. 1000 kişiye selam veriyorum. Ertesi gün sabah 8.30'da don katlıyorum. İşte sütyen katlıyorum, bralet, bunların hepsini açıklayabilirim sana. Hangisine, işte dantelinden rengine, hepsine hakimim. Taytlarımız SM olarak ayrılır. Large, X large olarak devam eder. 5 ay boyunca ben orada çalıştım. Sonra Prens dizisinin audition geldi. Prens'ten güzel haber geldi. Erdi'ye dedim ki, Erdi'cim her şey için çok teşekkür ederim. Canım kardeşimsin sen benim. Ben dedim artık geri dönüyorum. Sete çıkıyoruz biz. Anlaşılır anlaşmaz da hemen görüşürüz dedim yani. Ya bunu da çok fazla insan bilmez çünkü böyle anlatabileceğim bir durum olmadı. Hani içimi dökmüş oldum yani bu anlamda.
Kayıtlara geçmiş oldu. Üretim kaydı. Orada, bunu önemsiyor. Hepimiz çünkü öyle bir dönemden geçtik.
Yani dolayısıyla hayatı olduğu gibi gelişine kabul etmek lazım ve göğsünde yumuşatıp devam etmek lazım yani. Bana en güzel yani ders oldu da demeyeyim de, o pandemi bu anlamda belki yani hayat kendini böyle hatırlatıyor arada bir. Tam olarak böyle hatırlattığı dönemlerden biriydi yani, öyle söyleyeyim.
Tam o göğsünde yumuşatmak aslında sıfır telaş diyebiliriz galiba bence. Çünkü senin hani biraz böyle bu süreçlere benzer şeyleri anlattığın bir oyun. Doğrudan değil, birebir aynısı yok ama hani bana göre ben anladım o üretimle ilgili kısmı diyeyim. Böyle aldım kendime notu diyeyim. Şunu sormak istiyorum. Tekrar oyuna döndük arkadaşlar, dinleyenler için onu söyleyeyim. Modeli, bir model dedemiz var aslında yani bir gerçek dedemiz gibi duran ama plastik bir sanatçının yaptığı böyle iyi bir model var, maketimiz var. Ya bu nasıl çıktı fikir olarak? Onu çok merak ediyorum. Hani bir... Ya anladığım kadarıyla hani tek olmanın da verdiği bir şeyle hani bir oyuncu yerine hani böyle bir şeye gittin. Sana orada zaten onun hareket alanı da çok daha geniş olduğu için. Ama bu model ve maket nasıl yapıldı, nasıl öyle bir süreç oldu, o sanatçıyı nasıl buldun? Biraz onu anlatırsan çok sevinirim.
Tabii tabii. Sıfır telaş yazmaya başladığımda böyle bir şey aklımda ilk etapta yoktu. Yani ben hani şu anda tabii ki tek kişilik bir oyun sonuçta. Ama o dedenin oraya gelişi, o süreçte böyle hani katman katman gelişti. Başta tekerlek sandalye gibi değildi, daha böyle bir yoğun bakım ünitesindeki biri gibi hani düşünmüştüm. Hatta böyle işte hastanenin bir odasını, hani şu anki böyle ufak bir yeri, hani bir radyo yayını oradan yapmak zorunda kalan biri gibi vesaire düşünmüştüm. Sonra şey daha bana seyirlik ve tatlı geldi. Tırnak içinde oyuncaklı geldi. Yani huzur evinden kovulan bir adamın hani sanki böyle hani kargo poşeti gelir gibi radyoya bırakılması ve onunla beraber hani program yapma. Spoiler oldu ama bu zaten bütün fotoğraflarda var, hani görülen bir şey. Gelmesi daha böyle hani seyirlik geldi bana. Öyle bir şeye geçtim. Ve orada hani onun hiç konuşamıyor olma hali, Mithat dedenin. Aslında artık yani ölmek üzere olan bir tane adam. Fakat burada da hayatta daha çok fazla şey yapmak isteyen biri. Yani biten bir hayat ve böyle hani başlayan bir hayat. Aynı zamanda çocuğu olan bir adam. Yani bir sayı doğrusu üzerindeki hani her şeye gidebilecek bir dramatürjik bir yapı olsun istedim yani. 7-8 yaşında bir kızı var Yamaç'ın oyunda. İşte 80 yaşında bir dedesi var. Yani sol tarafa döndüğü zaman çocukluğu, sağ tarafa döndüğü zaman ölmek üzere olan ki hali gibi aslında yani. Bu şekilde kurmuştum. O kadar gerçekçi yaptılar ki. Yani heykeltıraş arkadaşım Arzu Türk Örsel ve kayınpederim. Şimdi ayrıldık ama işte Özdemir Baba, yani hala babam gibi severim. Özdemir Egemen, Devlet Tiyatrosu'ndan zaten emekli. Devlet Operası'ndan. Yani o burnundaki kıllara, parmağındaki kıllara, kulağındaki tüylere, yani oraya kadar o kadar güzel çalıştılar ki gerçekten biz bile bazen hani ekip olarak bir yerde hani loş bir ışıkta kaldığında Mithat dede yani
bir ürküyorsun.
Evet ya, yani ne oluyor falan gibi bir durum oluyor. Bu kadar gerçekçi olmasını çok istemiştik zaten, hani sonuçta orada bir onun bir maket olduğu, bir model olduğu tabii ki belli seyirci tarafından. Ama ben onu mümkün olduğunca nasıl gerçek kılabiliriz diye çok uğraştım. Onları da biraz emek verdirtmiş oldum ama o kadar güzel bir iş çıkarttılar ki yani. Ya hepsinin eline sağlık, emeğine sağlık.
Ya ben de oyunda böyle en dikkatimi çeken unsurlardan biriydi. O yüzden bunu sormak istedim. Belli çünkü bayağı uzunca bir süreç verilmiş. Ne kadarlık bir ayda çıktı o, hatırlıyor musun peki sen?
Yani o galiba totalinde ne kadarlık bir ayda çıktı ya. Ya galiba 2-3 hafta falan. 2-3 hafta.
O çok iyi bir süreymiş.
Evet evet
o.
Çünkü çok yani çalıştılar. Bir de biliyorsun biz Mithat dedeyle oyunlara beraber gidiyoruz. Yan koltuğumda benim oturuyor.
Yani evet, onu diyecektim zaten. Bir sonraki sorum oydu ya. Bu dekoru taşımak da ayrı bir
ya
olay.
Evet ya. Yani niye yapıyorum ben bunları?
Çünkü ya, seviyorsun.
Ya tamam seviyorum ama mesela oyun atölyesine gidiyorum. Şampiyonlar Ligi gibi. Gidiyorum kuliste, kostümüm asılı. Yani aç mıyım değil miyim ne bileyim. İşte hani o sırada rahatta olalım diye bütün konfor alanlarımız en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Davran Tiyatrosu'na gidiyorum Cem abiyle. Bambaşka bir dünya. Ya ben zaten oyuncu olarak bütün bu keyfimi alıp evime dönüp artık yatabilirim. Niye böyle bir şeyin içerisindeyim yani? O arabayı her yerinde böyle Tetris gibi, o dekorların hani koltuğun nereye geleceği, işte ne bileyim tabelası, afişi, lambası, demir parmaklıkları, işte tekerlekli sandalyesi o kadar belli ki. Bunların hepsini ben taşıyorum. Yani depodan arabaya ben taşıyorum ve maalesef Mithat dede de sadece benim yan koltuğumda olursa o dekoru sığdırabiliyoruz. O yüzden biz her yere Mithat dedeyle bazen polis çeviriyor.
Ya şimdi onu diyecektim, var mı?
Çevirdi çevirdi. Diye. Tövbe bismillah, yalın bir bakışı var. Abi dedim sakin. Abi dedim sakin. Yani, çok haklısın dedim. Seni şu an anlıyorum. Ama dedim ya düşündüğün gibi değil. Hani şey de diyemiyorsun ki, dede kendini açıkla da diyemiyorsun yani. Adam o kadar bir yandan hani çok oyuncakta çok tuhaf bir şey oldu ya. Ya turneye gittik Ankara'ya Ece. Yani minibüste ya dedeyin ister dik koy ister yan koy. Hiçbir şekilde oturduğu pozisyondan daha rahat yerleştiremiyorsun. Dolayısıyla hani dördüncü koltukta böyle camdan baka baka gitti yani.
Ya sinirlerim bozuldu çünkü.
Ve bahsettiğim Serhat benim yönetmen arkadaşım, oyuncu filmini çeken. Bunun belgesini yapmak istiyordu Sıfır Telaş'ın. Yani bizim hazırlık süreci, dedeyle benim herhangi bir oyun günüm. Yani hani.
Bu arada ben de çok isterim izlemek ve hani ya, yer vermek. Çünkü bence kesinlikle olması gereken bir durum. Senin adına şunu cevap verebilirim.
Tabii.
Sen az önce dedin ya, neden yapıyorum ya diye. Yani aslında ben sana soracaktım bunu. Aslında kendine yani ne kadar çok yoğun bir dönemindesin. Belki de hayatındaki en yoğun dönemlerden biri yani. Aynı anda birden fazla şey yapmaya çalışıyorsun. Ama yine de o kendine o bağımsız alan. Hani tamam bu buradaki her şey bana bağlı diyeceğin bir alan istiyorsun muhtemelen. Hani muhtemelen. Biraz da böyle kendi hikaye, kendi yazdığın evet, hikayeye evet. Ve alan açmak istiyorsun. Çünkü burada yani yine çok spoiler vermeden söyleyeyim ama müzikle olan bağını da gördüğümüz tabii. Sahneler var. Yani ciddi bir performans yaptın ve hani şarkı söyledi. Neon Tabela demiş ki onu da ben altını çizeyim. Resim kaydının ilk logosu bildiğiniz gibi bir neon tabeladan, neon işten hareketle olmuştu. Onu da orada görünce ben zaten dedim ki Ya ben Onur'u almalıyım.
Biz Onur'u sana yapmışız ya bu
aynen,
arada.
Aynen aynen. Onur'u ben almam lazım ve bizim bu oyunu konuşmamız lazım dedim yani direkt böyle. Benim böyle hani şey erkek versiyonum olan evet bir durum ya, gerçekten işte. Ya. O yüzden tekrar emeğine sağlık diyorum sağ şey için. Canım. Şunu sorayım yine bu oyuna dair. Tam bu dekor taşımaktan bahsetmişken. Çok fazla tiyatro sahnesi kalmadı artık. Sahne bulmanın bir zorluğu var ne yazık ki. Hani belli şeyler çok belediye ya da belli kurumların içerisinde. Kalanlar da böyle çok tek tük. Hani gerçekten sahne bulmak biraz zor olabiliyor. Hani sen ben bu zorluğu yaşıyorum dediğim bir dönemde misin bu oyun için?
Sıfır telaş için bunu çok yoğun bir şekilde yaşamıyorum. Çünkü daha böyle izole, böyle butik bir yani sahneleri çok yakışabilecek bir oyun. Yani çünkü orada radyo stüdyosunda aynı zamanda geçtiği için inan böyle hani zaten böyle 150-200 kişilik salon, oyun atölyesi mesela 200 küsür kişiliktir. Yani orada en arkadaki seyircinin o 200 kişilik salonda çok büyük bir salon olmamasına rağmen ben istiyorum ki benim böyle hani gözümün en ince ayrıntısına kadar görsün istiyorum. Ya da işte Mithat Dede'nin en ince ayrıntısına kadar hani görebilsinler istiyorum. Dolayısıyla böyle orada bile bazen bence bir şeyler kaçıyor seyirciyle olan mesafeden dolayı. Dolayısıyla böyle hani 70-80 kişilik böyle ufak yerlerde. Şimdi mesela ikinci katta oynayacağım 31 Ocak'ta. İşte ikinci kat Kadıköy yani Müze Gazhane'ye gelmeden sol tarafta. Çok tatlı bir yer yaptılar. Zamanında o işte 2000'li yıllarda 2010'lardaki o alternatif sahnelerin şu an işte muadili olabilecek ve daha modern bir hali gibi düşünebilirsin. Çok on numara oldu. Çok yakıştı. Ya da işte Cihangir Atölye sahnesi, Muhammed Uzuner, Arzu Gamze Kılınç onlar yani çok tatlılar. Onların o sahnesinde de mesela çok yakışmıştı. Ama mesela Alan Kadıköy'de de oynuyorum. Hani oyun atölyesinde de oynuyorum. Daha büyük kapasiteli yerler. Dolayısıyla benim aslında salon bulmam bir nevi o kadar zor olmuyor diyebilirim. Ama kesinlikle bir salon sıkıntısı var İstanbul'da. Yani şuna ben hala inanamıyorum. Yani 20 milyon insanın yaşadığı bir ülkede senin yurt dışından bir arkadaşın geldiğinde mesela sanat sepet işleriyle ilgili tiyatrocu olmasına hiç gerek yok. Yani sen şurada 3 tane tiyatro salonunu gezdirmek istemez misin ya? Bak burası işte 1800'lerde şöyle yapılmıştı. Burası bilmem ne. Yani nereye götüreceksin ki? AVM'nin sahnesini mi göstereceksin gelen birine? Yani ses tiyatrosunu gösterebilirsin sadece. Başka hiçbir yer gösteremezsin çünkü yıkıldı. Yıkıldı. Hiçbir yer gösteremezsin. Bazılarının yerine görece yenisi yapıldı. Bazısı atıl bir şekilde öyle kaldı. Ama böyle değildi. Benim yaşadığım dönemde bile yani 2000'lerin sonunda bile böyle değildi. Biz ikinci katta oynayarak başladık o hayvanat bahçesi masalına. Rumeli Han'da ikinci katta o yaşlı, o tonton, bütün o güzel insanların bile hani asansörsüz bir yerde 2-3 kat çıkarak gelebildiği. Çünkü İstiklal Caddesi'nin onlara belirli bir konfor, bir motivasyon da sağlayabildiği bir dönemdi. Şimdi insanları buraya o yüzden kumbaracılığı çok zor bir şey yapıyor. Gerçekten helal olsun yani.
Yakın yani. Zamanda bir konsere gittim orada da katılıyorum. Aynı şeyi düşündüm bu arada.
Çünkü -1 başlıyorlar. Yani
kalmadı hiçbir yer dedim ya şu sokak üzerinde evet. Yani bir tane.
Kumbaracı 50'ye gelip bir oyun izlemek isteyen birinin tek motivasyonu tiyatro oyunu izlemek ve Kumbaracı 50'den bir oyun izlemek olabilir. Ve bu dolayısıyla çok dezavantajlı başlıyorlar ve yıllardır varlar, iyi ki varlar. Çünkü başka bir motivasyonun yok. Yani Taksim eski Taksim değil ki. İlla gidip yani içip sıçıp eğlenmek barlarda o anlamda değil. Yani İnci Pastanesi'nde bir şey yiyip öbür tarafta bir öyle bir şey yok. Doku değişti. Dolayısıyla hani bizim bu özel tiyatroya başladığımız zaman alternatif tiyatroların hani doğmaya başladığı dönemdeki gibi bir şey yok şu an. Böyle bir coğrafya yok şu an burada yani. Dolayısıyla bir de AVM'lere iyice kaydı bu durum. Yani onu uçuracağız, bunu kaçıracağız. Böyle popüler isimler, ya popüler isim olabilir bu arada. Çok yeteneklidir. Oyunculuk yapsın vesaire falan. Ama bana şunu da gelmesi bana çok tuhaf geliyor ya. Hayatında tiyatroyu merkeze koymamış, yani hayatının merkezine koymamış, oyunculukta sadece televizyonda yer almış birinin 5 yılda bir oyun oynayıp hani bir 5 yıl sonra belki başka bir oyunda yani ben istiyorum ki belki bu hani faşistçe bir bakış açısı ama gerçekten hayatını tiyatroya vermiş insanlar da
alan bulabilsin.
Evet, kesinlikle öyle. Yoksa ben zevkle izlerim. Çok da iyi oyuncular var vesaire falan. Ama oraya gelen seyirci şeyini de değiştiriyor bu durum. Yani gerçekten değiştiriyor. Çünkü o sadece bir oyun izlemek değil, o başka bir sosyalleşme şeyi katıyor. O benim zamanın taksiminden ayrılıyor bu noktada yani. Birinin oyununa gittiğini fotoğrafla kanıtlıyor olma isteği çok yani psikolojik sıkıntı.
Yani bu dönemin bence oyuncu olarak da beni seyirci olarak da böyle çok zorlayan şey bu mesela. Konserde de ben bunu çok yaşıyorum. Mesela herkes telefonda konserde falan ve ben böyle çok dikkatim çok dağılıyor mesela.
Çok tuhaf ya.
Hani tuhaf ama bir yandan bu dönemin o kadar birileri için normali ya. Hani mesela şeyi çok hissetmeye başlıyorsun. O çok kötü. Yani kötü demeyeyim de hani o seni çok zor, beni zorluyor mesela. Bununla ilgili rahatsızlığını dile getirdiğinde anormal gibi gözükmek tırnak içinde. Evet. Çünkü ben mesela tamam benim de konserde belki bir noktada bir şey çekmek isteyebilirim. Ya yani belki bir fotoğraf ben de almak isteyebilirim. Üretim kaydettiğim bir şey yapıyorum. Bir şey kaydetmek isteyebilirim normal ama bütün konser boyunca çekmek bana mesela hani mümkün gelmiyor.
Bir de
hani,
nasıl bir motivasyon? Neyden zevk alıyor mesela sonrasında?
İşte onu bilemiyorum. İzlerken
içinde o yok çünkü.
Evet.
Hani yani bir selfie çektin hadi bir anın. Yani konserdeki bir anın hani kendini gösteren bir halde öyle bir kadraj yaparsın ki bak arkada Metallica, Entrance Edmen çalıyor en sevdiğin anı falan yani. Ama bütün konseri yani içinde senin olmadığın bir görüntü zaten bu yapılıyor bunun HD versiyonunu. Hani YouTube'a da koyuyorlar, DVD olarak da satıyorlar bilmem kaç kamerayla. Ya ben oradaydım deme halinin nasıl bir izdüşümü var gelecekte ben onu tam çözemedim.
Tam olarak aynı şey söyleyecektim yani bugün içindeyiz diye biz de böyle çok şey bir noktadayız hani. Evet biz eleştiren, sen de öylesin ben de öyleyim. Bir eleştiren bir taraftayız. Ama mesela bunun geleceğe bırakacağı şey ne ben onu çok merak ediyorum. Yani evet. Şey algısı, bu dönemi nasıl konuşacaklar. Hani onu ben de çok merak ediyorum. Çünkü içindeyken hani ben bu anı yaşamak böyle romantize eden bir yandan söylemiyorum. Yani o bir deneyim ve o deneyimi yaşamak yerine o deneyimde olduğunu gösterme hali çok daha ön planda. Tiyatro oyununda da yani kamera açan, yani telefonu açan var oyun anında ve ben böyle şey hani deliriyorum yani hani. Bir sakin mi olsan yani oyundan bir şey çekme bir dakika bir dur. Hani ya bunun yasak olması bana çok şey geliyor çok normal geliyor yani. Bununla ilgili de bazı şeyler olmaya başladı son zamanlarda.
Evet ben artık biliyorsun bazı oyuncular artık oyunu kesip lütfen çekmeyin diyorlar. Bence hakları.
Bence de bu
hakları.
Arada.
Çünkü sen seyirci olarak yani o sırada yani gerçek tiyatro seyircisini tenzih ederek söylüyorum. Zaten gerçek tiyatro seyirci böyle bir şey, yapmaz böyle bir şey yani. Sen o sırada seyirci olmanın gerekliliğini yerine getirmiyorsan o da oyuncu olarak yani sana bu şekilde karşılık verebilir. Ya küfredip gelip yani ağzına bir tane çakıp vurmuyor ki sonuçta. Kapatır mısınız diyor lütfen. Rahatsız oluyorum diyor. Biriyle ilgili geldi şimdi ismini vermeyeyim. Hani tek kişilik bir oyunda hani çok da sevilen bir aktris. Ya demiş ki yani çekiyorsunuz beni. Ya lütfen çekmeyin demiş. Ya lütfen bakın demiş. Ya hayır çekmiyorum falan demiş kadın. Ya çekiyorsunuz biliyorum yani ışığı yanıyor. Yani, anlıyorum demiş ya lütfen yapmayın demiş. Durmuşlar. Sonra oradan itibaren tek yani bir oyuncu neden bunu yaşamak zorunda kalsın ki?
Evet hani seyirci olarak da ben niye yanındaki kişi yüzünden benim seyir şeyim bozuluyor mesela yani.
Ya telefon yani
çok ilginç.
O da var sadece video çekmek değil mesela açıyor telefonu mesela o sırada WhatsApp işte ya da neyse bilmem ne. Onun ışığı var abi onun ışığı var yani. Senin sağındaki solundaki yahu cenazede yani ah canım babam erken gittim falan diye selfie yapan birine sen zaten bunu anlatamazsın ki.
Ya da işte cenazede ünlü insanların yanına gelip fotoğraf çektirmeye çalışan insanlar gibi. Ah, gerçekten bu konu çok uzar böyle. Bunun içinden
çok,
çıkamayız
çok
zaten.
Çok sosyolojik bir vaka bu ya.
Aynen öyle ama şunu da eklemek istiyorum şey olarak. Aslında tam olarak yine aynı şey söyleyeceğim. An yaşamak dediğimiz şey. Mesela pandemiden sonra yani bu işte evlere kapandık falan filan. Hemen böyle festivaller olduğunda falan ben bunu çok özlediğime mesela yani çok ikna oldum. Çünkü şey diyorsun sinemadayım telefonunu hani girerken bunu yapabiliyor olmak. Hani bakmayacağım telefonuma koyuyorsun. İşte evet. Biz seninle şimdi ikimiz uçak modunu aldık telefonumuzu.
Ya bunun verdiği bir rahatlık yok
yani
mu
ya? Gerçekten hani şey hani asla benim dikkatimi şu an o dağıtamaz ve biz şu an seninle bunu konuşuyor olabilmek. Yani bundan hani bunun bir kıymeti var ve hani bizim sinema dediğimiz şey işte oyun dediğimiz şey konser dediğimiz şey de biraz böyle olması gereken bir şey. Hani benim gözümde artık bize bu mumru derler bundan sonra ne derler bilmiyorum ama hani biz böyle düşünüyoruz böyle... deyip hani bu konuyu kapatabilirim ben de. Şimdi biraz da deneyim aktarmaktan bahsedelim. Ya sen bugün sizinle birlikte güzel bir aslında oyun atölyesi yapıyorsunuz. Yani oyunculuk atölyesi yapıyorsunuz pardon. Yani nasıl bir deneyim? Ya deneyimini aktarmak nasıl bir deneyim?
Müthiş bir şey ya Ece. Ben yani bana yıllar içerisinde arkadaşlarımdan hani sağdan soldan böyle talepler geliyordu. Ben de hani yapamayacağımı düşündüğüm için açıkçası çok kaçıyordum. Yani korkuyordum. Ama sonra baktım işte geçen sene 20 yıldır tiyatro sahnesine çıkıyorum ve oyun oynamadığım sezon sayısı hani pandemide bile hani az da olsa çıkmışız. Çok az yani. Ben hep tiyatroda hep oldum. Dolayısıyla yani 20 yılda da herhalde bir şeyler öğrenmişimdir ya gibi bir şey geldi bana. Böyle bir güven geldi nedense. Dedim ben gençlerle paylaşabilirim yani ne biliyorsam. Bu sefer işte Stüdyo Dövu, Serkan'la Utku onların önderliğinde bir workshop atölyesi diyeyim. Onlar böyle bir talepte bulununca bu sefer tamam dedim ya deneyeceğim. 4 aydır veriyorum orada ders. Hatta bu akşam da var.
Kuruçeşme'de
yerleri çok tatlı. Hafta içi işte ben ve Sezin Bozacı benim canım yüksek lisanstan arkadaşım Sezin Bozacı, Semaver Kumpanya'nın değerli oyuncularından. Sezin de ben veriyoruz. Hafta sonu Seda Türkmen'le Barış Gönenen veriyorlar.
Ay Barış'cığım, öpüyorum seni buradan canım benim.
Onun dışında da o, selamlar ikisine de. Onun dışında da böyle yurt dışından bazı workshop için sanatçıları getiriyorlar. Burada işte bedensel şeylerin çalışıldığı bir sürü workshoplar oluyor. Çok tatlı bir yer yaptılar yani. Ben hani devam edebilir miyim, bu yoğunlukta nasıl olur bilmiyorum. Hani işte 4 aydır herhangi bir haftayı şu an kaçırmadım. Sezin'le böyle bir günlerimizi değiştirerek bir şekilde idare ediyoruz ama bu yoğunlukta nasıl bu kadar gidebildim ben de bilmiyorum. Yani ikinci dönemde umarım bu kadar güzel geçer.
Umarım geçeceğine inanıyorum ben ya, olur. Ama dediğin şey çok doğru. O hazır hissettiğinde oluyor galiba. Yani o bunu beklemesinde bence bir sebebi var. Şimdi son soruma geliyorum.
Hadi bakalım.
Ya bu yoğun takviminde baba olmaya dair bir şey soracağım sana.
Yani canım Uzay.
Çok tatlı gerçekten. Böyle uzun uzun şey, güzel bir bahtı ve ömrü olsun
amin,
diyeyim.
Amin, amin.
Ve şey soracağım sana. Yani hem bu yoğun takvimde baba olmak, yani gerçekten vakit ayırabiliyor musun? Nasıl geçiyor senin için? Ve sana Uzay bir gün oyuncu olacağım dese. nasıl bir tepki verirsin merak ediyorum. Yani o desteklersin gibi hissediyorum ama bir yandan da bu ülkemizin de bir şeylerin belirsizliği falan. Yani merak ediyorum baba olarak. Bunu hiç kimseye soramadım çünkü daha önce. Hani sana sormuş olayım dedim böyle.
Yani desteklerim ya. Ece başta yani, ama yani hani bu benim yani zaten tercihime kalmayacak bir şey. O ayrı bir konu. Ama mesela hani hangi işi yapıyor olursa olsun sadece o işi iyi yapıyor olmasını isterim. Yani o kadar önemli ki. Yani aklı oyunculukta kalan iyi bir doktor olsun istemem Uzay yani. İyi bir oyuncu olsun. Yani işinin olup olmayacağı tamamıyla hayata, ona, zamana, bir sürü değişkene bağlı. Ama ne iş yapıyorsa onu iyi yapıyor olsun yani. Ve bu konuda tabii ki ona sonsuz destek olurum. Ne olmak istiyorsa. Ama ilginç bir şekilde o kadar büyük bir yatkınlığı ve ilgisi var ki futbola. Yani zaten şimdi Altay Spor'un işte futbol okuluna gidiyor. Onlar da bir altyapıyı almak istiyorlar galiba Haziran sonrasında. Yani çocuk 7 yaşında. Ya normalde bu da normal mi emin değilim yani, oyuncak kültürü falan sıfır artık, hiç kalmadı. Çizgi filmlerden falan hiç hoşlanmıyor. Benle Premier Lig konuşuyor yani. Yani ben
yani çok fena.
Gerçekten Premier baba Wolverhampton'un golünü gördün mü falan, Championship ya da bir alt lig falan. O oraları falan yani hani tuhaf bir çocuk oldu. Genetik aktarıma tabii ki inanıyorum ama gördüğü şeyden de tabii ki etkileniyor. Fakat futbol şu an onun hayatında çok daha merkezi bir noktada. Benim futbola baktığım yerden çok daha yakın bir yerden bakıyor. Çünkü yani çocuklarla diye arkadaşlarıyla okulda teneffüslerde devamlı maç yapıyorlar. İşte ben de evdeyken çok fazla yapıyor. İşte dolayısıyla hani sanki böyle hani elbet bir yerde kırılır. Başka bir mesleği yapar gibi bir hissiyatım var ama eğer futbolda yeteneği varsa ve Altay'ın altyapısında başlayarak bir kariyer bekliyorsa Uzay'ı yandık ya. Yani hani nasıl olacak bilmiyorum.
Ay valla inşallah dediğin gibi istediği olsun yani diye düşünüyorum. Ama ben gördüğüm kadarıyla yoğun takviminde hep Uzay'a böyle zaman ayırabiliyorsun. Böyle
yani her zaman.
Yani
her
bunu
zaman
biraz öne koyuyorsun. Zor da bir durum oluyor ister istemez
çok
herkes
zor
için. O yüzden onu da böyle kayıtlara geçirelim istedim. Belki Uzay 10 sene sonra dinler bunu
ya
falan.
Ya ne güzel olur ya.
Değil mi? Onur geldiğin için çok teşekkür ederim.
Ne demek ya. Çok büyük bir keyifti bu arada.
Benim için de öyle, teşekkür ediyorum. Dinleyenlerle bir sonraki bölümde görüşmek üzere.